Ayrım 25, sayfa 290. Tayfun, John Gordon Davis. İkinci kısım. Günün geri kalan bölümü şaşkınlık, yorgunluk ve mutluluk içinde karmakarışık geçti. Kan lekeleri tebeşirle çizildi, fotoğraflar çekildi, ifadeler alındı. Sonra da ev baştan başa temizlendi. Duvarlarda ve dolaplardaki kurşun delikleri olayın tek tanıklarıydı. Cinayet masası komiseri McAdam'a bir dosya dolusu fotoğraf gösterdi. Bir polis memuru ölmeden önce ikinci katın merdivenlerinden yuvarlanmış dedi. Aman tanrım! McAdam olanlara hala inanamıyordu. Ağzından kanlar akan, başını merdivenin kenarına çarpmış, her tarafı kan içinde olan adamın fotoğrafına bir kez daha baktıktan sonra bir de adamın morgda yatan cesedinin fotoğrafına baktı. Katilin gözleri hala açıktı. Vanessa fotoğraflara bakmadan McAdam'ın yanında oturuyordu. Parmak izlerini aldınız mı? Evet bayım, kayıtlara dayanarak onun resmini de çizdirdik. 14K triad üyesi olduğunu sanıyorum ama bunu kanıtlayamıyoruz. Üzerinde birkaç yara ve kavga izi bulduk. 14K'nın vurucu elemanlarından biri olduğunu sanıyoruz. Ama ne yazık ki Herman Choi ile olan ilişkisini kanıtlayamayacağız korkarım. Tamam, güçlükle yerinden kalktı McAdam. Peki Choi Vanessa'nın hikayesi karşısında ne yapacak?
Avukat konuştu bir de. Tabii iddiaları reddetti, sözlerinin doğruluğunu öfkeyle tekrarladı. Miss Williams'ın küfürle karışık kaba iddiaları sonucu Choi'nin ona evi terk etmesini söylediğini ve çantasını evden çıkarken unuttuğunu, bunun üzerine Choi'nin çantayı en yakın polis karakoluna gönderdiğini de ekledi avukat.
Ortalığı birbirine katacak hikayeyi ne yapmayı düşünüyorsunuz?
Vanessa gülümseyerek, Wackerball yarın imar bürosuna gidip inşaat planlarını inceleyecek dedi.
McAdam komisere döndü. İnşaatın çevresindeki duvarı yıktıracak mısınız?
Tabii efendim ama bu iş için önce mahkeme emri almamız gerekiyor. Ve de bu işi çok iyi bilen adamların denetiminde yıktıracağız duvarı. Biz gidip de tek başımıza yıkamayız. Elimizde sadece Miss Williams'ın suçlamaları var. Ona saygımız ve güvenimiz sonsuz ama yine de yetkili birine ihtiyacımız var.
McAdam küfretti. Mahkeme emrinin gelmesi haftalar sürer.
Evet, bir hafta.
Vanessa kızgınlıkla konuştu.
Öyleyse ben de hikayeyi bitirir bitirmez yayınlarım.
Tabii yayınlarsınız dedi komiser ama bana yarın şanslı adam tahvillerimi satabilmem için bir şans tanıyın. Tabii borsa sular altında kalmamışsa.
Vanessa yorgun bir halde gülümsedi. McAdam, bu koşullarda bu evde kalmasak daha iyi olur. Bir otele gidelim dedi.
Komiser içini çekti. Sizi durduramam efendim ama otelde korunmanız çok daha güç olur. Ve Miss Williams'ın çok iyi korunması gerektiğini de bir kez daha belirtmeliyim.
Vanessa başını salladı.
Otele gitmek istemiyorum Jacob. Odaya tıkılıp kalmak yetmezmiş gibi bir de kapının önüne polis koyacaklar. Oysa burada evdeyiz. İhtiyacımız olan her şey var. Seninle beraberken bu evden korkmuyorum.
Komiser burada her şey daha kolay olur efendim dedi. Yukarıdaki galeriye birkaç adam yerleştireceğiz. Arka ve ön kapılarda da birer adam olacak ama öyle ki onların varlığından haberiniz bile olmayacak.
Ne kadar böyle yaşayacağız?
En azından Miss Williams suçlamalarını mahkemede açıklayıncaya kadar. Eğer bunlar doğruysa o zaman Miss Williams'ın daha sıkı korunması gerekecek. Özellikle hikaye yayınlandıktan sonra. Ve o zaman da şanslı adam iflas edip Herman Choi'da halkı dolandırmak suçundan tutuklanır. Ve Miss Williams yaşayan tek tanık olduğundan dediğim gibi çok sıkı güvenlik önlemleri içinde olması gerekir.
McAdam eliyle yüzünü örttü. Uzaklara gitmeliyiz, tatile. Mahkeme başladığında döneriz.
Eğer suçlama doğruysa triad örgütü Miss Williams'ın peşini bırakmaz. Özellikle Choi davasına tanık olarak katılırsa onu asla rahat bırakmayacaklardır.
Ama dava açılacak değil mi?
Tabii buradan gitmek pek akıllıca bir şey sayılmaz efendim. Sizi koruyamayız o zaman. Triad örgütü elemanlarına şu günlerde her yerde rastlamak mümkün.
McAdam bir süre dışarıdaki yağmuru seyretti, sonra içini çekti ve kendi kendine konuşur gibi mırıldandı.
uzaklara uçmak, uçabilmek, güneşli ve kimsenin bizi rahatsız etmeyeceği bir yere gidebilmek, örneğin Afrika'ya. Daha sonra Meke adam tüm zorlamalarına karşın o gün ve ertesi günü ne yaptığını bir türlü anımsayamadı. Bütün hatırladığı duygularıydı, yağmur devam ediyordu. Yorgun, mutlu, kavgacı, kuvvetli, sarhoş, aşırı duygusal, şehvet dolu, aşık, hatta kendinden emin. İşte bütün bu duyguların karmaşıklığını yaşadı. Ama en güçlü duygusu aşktı. İki gün boyunca sadece bu duygu karmaşıklığını hatırladı. Duygularından arınıp ne zaman bunlar oldu, nasıl oldu gibi soruları sormak için kendini çok zorlamıştı. Ama bütün kalbiyle duygularından emindi ve hayatının sonuna kadar da onu sevmeye devam edecekti. Artık duygu karmaşıklığı onu etkilemiyordu. Rüyasında birlikte çok mutlu olduklarını ve onu her zamanki gibi gülen gözleriyle yanı başında gördü. Tanrı'ya çok şükür ki ikisi de yaşıyordu. Anımsadıklarının hepsi onu sevindirdi. O gece hemen hiç uyumadılar. Büyük yatakta vahşi bir şekilde seviştikten sonra şampanya içtiler ve yine seviştiler. Daha sonra da ter içinde kalpleri çarparak mutlu ve yorgun yan yana uzandılar. İkisi de uyumak istemiyordu. Günlerce yanımdaymışçasına seninle konuştum Jacob. Neden şimdi uyuyacakmışım? Meke adam ona doğru uzanarak gözlerinin içine baktı. Seni seviyorum. Vanessa onu öptü. Ben de seni seviyorum Jacob. Ne için bana gelmedin? Ya sen neden bana çiçek falan gönderip gönlümü almadın? Gönderseydin bile nasıl olsa kararından geri dönmeyecektin. Doğru, haklısın, dönmeyebilirdim. Peki başka nedenlerin var mı? Sana aşık olduğumu fark ettim. Aşık bir adam da göreceği tepkiyi bile bile çiçek falan yollamaz. Benim gibi aşkını içine gömerdi. İşte bunun için sana dönmezdim. Çiçek yollasaydın bile. Çünkü benim gibi bir kız böyle ince hesaplarla uğraşan birinin kendisine aşık olduğunu bilemez. Altın sarısı saçlarıyla bir peri gibi yatıyordu Mac adamın yanında. Sevecen bir sesle işte sana geldim diyerek öptü öptü. Ben de diye mırıldandı. Vanessa yumuşak bir sesle konuşuyordu. Ne zaman güzel bir şey görsem kendi kendime bunu mutlaka Jacob'a mutlaka anlatmalıyım. İlginç bir şey duyduğumda mutlaka bu konuyu Jacob'la konuşmalıyım diyordum. Yardımına ihtiyacım olduğundaysa yanımda bulunmanı çılgınlar gibi hissedim. Bir şeyin karşısında heyecanlandığımda, kızdığımda, sinirlendiğimde hep seninle olmak istedim. Komik bir fıkra duyduğumda bunu sana anlatmak ve birlikte gülmek için çıldırıyordum. Aşık olmak istemedim Jacob. O günlerde özgürlüğüm çok önemliydi. Kollarını iki yana açtı. Hayatımın başkası tarafından yönetilmesini hiç istemedim. Sana aşık olduğumu fark etmeden önce de her zaman yaptığım gibi çekip gitmeyi planlıyordum. Bir tür özgürlüğün gücünü hissetmek bu. Hiç kimse seni incitemez ve sana ne yapman gerektiğini söyleyemez. Ama her zaman böyle olmuyor değil mi? Duygularım işin içine karışıncaya dek her şey gayet iyiydi. Sonra başka şeyler bana egemen olmaya başladı. İşte o zaman aşık olduğumu anladım. Başını yastığa dayadı. Sana tapıyorum Jacob. Birlikte yıkandılar. Yağmurda Hong Kong su deposuna yeterince su dolmuştu. Buharlanmış aynanın önünde saçlarını tokayla tuttururken Mac adam onu doymazcasına seyrediyordu. Sıcak banyo küvetinin içine uzanıp soğuk şampanya içtiler. İkisi de çok mutluydu. Yelkenliği ne yapacağız? Onu bir süre pamuk tarlasında bırakacağım. Sonra bir güzel elden geçirip reklam amacıyla kullanacağım. Beton yelkenli kıyılara çarptı ama bir şey olmadı. Onu denize iteceğiz. Mantar gibi suyun üstünde duracak. Vanessa başını arkaya atarak köpüklü küvetin içinde gülmeye başladı. Mac adam, bu felaketi komediye çevirebilen tek insan sensin. Mutlaka Amerika'ya gelmelisin. Madison Caddesi'nde bu alaycı tavrınla bir günde milyarder olursun. Yorgun bedenlerini sıcak suyun içinde dinlendirdiler. Daha sonra ileride yapacaklarından söz ettiler. Ve yağmur bütün şiddetiyle yağıyordu. Üçüncü kısım. Yağmur hiç dinmedi.
Ormanlık bölgelerden akan sular yüzünden apartmanların bodrumlarını sel bastı. Dağlardaki yumuşak ve ıslak topraklar kaymaya başladı. O gece 50'nin üstünde insan toprak altında kaldı. Askerler, polisler ve itfaiyeciler var güçleriyle toprak altında kalan cesetleri çıkarmaya çalıştılar ve yağmur yağdı, yağdı. McAdam pazartesi sabahı oldukça geç uyandı. Vanessa çoktan kalkmış pencereden yağmuru seyrediyordu. McAdam'ın ipek robe de chambre'ını giymişti. Pencereden sızan ışık içini göstermiyordu. Günaydın dedi, yatağa gelsene. Sen gel de yağmura bak. Pencerenin önünde yan yana yağmuru seyrettiler. Aşağıdaki limanı güçlükle seçebiliyorlardı. Gemilerin ışıkları yanıyordu. Beraberdiler, mutluydular, kurtulmuşlardı ya. Artık yağmuru seyretmekten başka düşündükleri bir şey yoktu. O sabah ikisi de çok neşeliydi. Vanessa erken kalkmış, yazısını daktiloda yazmıştı. Bugün de onu Güney Çin Sabah Postası yazı işleri müdürüne götürecekti. Sonra da McAdam'la birlikte öğle yemeğine gidecekler. Koruyucularıyla birlikte şahane bir yemek yiyeceklerdi. Birlikte mutfağa gidip kahvaltı için bir şeyler hazırlamaya karar verdiler. Işığı yaktılar. Vanessa buzdolabını açtı. Biranın, 3 şişe şampanyanın, zeytin ve peynirin dışında hiçbir şey yoktu. Yiyecek hiçbir şey yok. Kahve için süt bile. Öyleyse biz de şampanya içeriz. Daha giyinmemişlerdi. Soğuk şampanya şişesini alarak oturma odasına gittiler. Halıda bağdaş kurup şampanya içtiler. McAdam ilk yudumun boğazını yaktığını hissetti. Polis gazeteleri getirdi ama ikisi de okumak istemedi. Gazeteler tayfunun neden olduğu hasarların fotoğraflarıyla doluydu. Şampanya bitmek üzereyken Vanessa peynir, bisküvi ve zeytin getirmek için mutfağa gitti. Bir şişe daha şampanya getirdi. Bu şişeden sonra mutlaka ama mutlaka giyinecekler ve sokağa çıkacaklardı. McAdam şişeyi açınca mantar kapak havaya fırladı ve köpükler etrafa püskürdü. İkisi birden gülmeye başladı. Şampanya içme fikri harikaydı. İçmeye devam etmeliydiler. Yağmur, kil ve granit karışımı dağdan aşağıya doğru basınç yapıyordu. Su, şanslı adam apartmanının arkasındaki duvarın üzerinden akarak zemini ve temeli ıslatıyordu. Gerçek taş olmayan bu duvar suyu iyice içine çekerek genişledi ve apartman blokunun ağırlığıyla yavaş yavaş dağdan kopmaya başladı. Sonra ansızın 300 metre eninde, 20 metre derinliğinde büyük bir kitle yağmurun gürültüsü arasında kaymaya başladı. Dağ kitlesi yavaşça, kesin bir yön olmadan aşağıya doğru kaydı. Apartman temeli üzerinde sarsıldı ve o da kaymaya başladı. Sonra aşağıdaki yola çarptı. Çarpma sanki bir patlamaydı, dağ sarsıldı. Bütün bina ve dağın kenarı aşağıya doğru çarparak dağıldı. Ne bu gürültü? McAdam bir an dinlendikten sonra ayağa kalkarak arka pencereye gitti. Aman tanrım! Vanessa da yanına geldi. Birlikte neler olduğuna baktılar. Önce anlamadılar. Sonra 300 metre genişliğindeki toprak yarığını gördüler. Dağın yerinden oynadığını anlamışlardı ama gözlerine inanmıyorlardı. Normal olarak dağ hareket etmemeliydi. Uzaktan geçen bir tren gibi dağın yağmurun arasından geldiğini gördüler. Çamur, orman, beton karışımı kitle dağdan aşağıya dalga gibi büyüyerek inmeye başladı. Bu müthiş kitlenin içinde duvarlar, sütunlar ve katların birbirine karıştığını gördüler. Kitlenin dağ yoluna çarpmasını donmuş bir halde seyrettiler. Büyük kitle yola çarptığında yol görünmez olmuştu. Çığ durmadan gelmeye devam ediyordu. Orada baka kaldılar, uzaklarda bir şeyler oluyordu. Ama kendilerini bu garip şaşkınlıktan kurtaramıyorlardı. Bu kitlenin mutlaka bir yerlerde durması gerekirdi. Bir daha bakınca kitlenin 50 metre ötelerinde olduğunu fark ettiler. 40 metre, 30 metre, sonra da gürültüsü duyuldu, yaklaşmaya devam ediyordu. Vanessa McAdam'a sarılarak bağırdı, ''Yüce Tanrım!'' Çığ ejderha alanı arkasındaki Hillside Caddesi'ne doğru yaklaştı. Yüz binlerce ton toprak 30 kilometre hızla Amerikalı kadınlar yurdunun ikinci katına çarptı, bütün bina sarsıldı, beton içe doğru eğildi ve bina yıkıldı. Alcat sarsılırken Vanessa çığlık çığlığa bağırdı. McAdam Vanessa diye haykırarak ona doğru yaklaşırken duvarlar çatlamaya başladı. Vanessa korku ve şaşkınlıkla McAdam'ın kolunu yakalamış çırpınıyordu. Koskocaman bina dengesini sağlamak istercesine sallandı, hemen arkasından çökmeye başladı. Vanessa haykırarak üzerine gelen duvarı itmeye çalıştı. McAdam bu korkunç ağırlıktan onu kurtarmak için kendini genç kadının üstüne attı. Büyük bina rüzgarda sallanan bir ağaç gibi öne doğru ağır ağır eğilmeye başladı. Sonra hızlandı. McAdam döşemenin üstüne Vanessa'yı korumak için çılgınca uğraşırken birden ortalık karardı. Bütün katlar birbirinin üstüne çökerken o korkunç gürültünün arasında McAdam Vanessa'nın çığlığını duydu. 14. Bölüm. Ortalık kapkaranlıktı. McAdam olayın bilincine vararak başını kaldırıp bağırdı. Vanessa! Betonun altında kalan ayaklarını çekmeye çalıştı. Bedenini bu yığının altından kurtarmaya uğraşırken başını betona çarpıp sırt üstü yuvarlandı. Ağzından ve burnundan kan akmaya başladı. Vanessa cevap ver. Yan dönmeye çalıştı ama sağ elini kıpırdatamadı, sol elini kurtarabilmişti. Beton yığını arasında kaymaya çalışarak Vanessa diye haykırdı yine. Onu bulamama korkusu içinde bütün acısını unutmuştu. Ağzından ve burnundan akan kanı hissetmiyordu bile. Vanessa oralarda bir yerde beton yığınlarının arasında olmalıydı. Ama McAdam bütün gücüyle uğraşacak olursa onu bu beton yığınlarının arasından sağ salim kurtaracağını hissediyordu. Bu kurtarma çabaları arasında da durmadan onun adını haykırıyordu. Bir süre sonra genç kadının mırıldanmasını duydu. Jacob! ''Evet Vanessa, neredesin?'' Tekrar bedenini sağa sola döndürerek kalkmaya çalıştı ve yine sırt üstü düştü. Kalbi çarpıyordu. Bu koyu karanlığın içinde kendi kalp atışlarının dışında başka bir ses duyabilme umuduyla etrafı dinlemeye koyuldu. Bütün bildiği tonlarca beton arasında onun yaşayacağıydı. Birden onu kurtarmak için bütün varlığının çılgınca bir güçle sarsıldığını hissetti. Tekrar bağırdı. Vanessa neredesin? Cevap ver bana. Sesim sağdan mı yoksa soldan mı geliyor? Vanessa sağdan diye fısıldadı. Sol elini uzatabildiği kadar uzatan McAdam'a o anda onun elini tutabilmek dünyanın en önemli ve vazgeçilmez olayı gibi geldi. Tut Vanessa diye bağırdı. Sağ elini kıpırdatamadığını hissedince sol elini uzatabildiği kadar uzatarak karanlıkta Vanessa'nın parmaklarını aradı. Parmak uçları birbirine dokununca ''Vanessa, sevgilim'' dedi ağlamaklı bir sesle. ''Tanrım, çılgınca sevdiğim birinin yanı başında ölümle pençeleşmesi ne korkunç'' diye düşündü McAdam. Üstündeki betonları atmaya çalışıp onu ölmeden önce kurtarmak için delice bir istek duyuyordu. Ama üstündeki korkunç ağırlığı kıpırdatamıyor, sadece başının 15 santim üstündeki betona çarpıp duruyordu. Birinci kısım. McAdam kısa bir süre kendine hakim olabilmeyi başardı. Orada titreyerek gözleri fal taşı gibi açılmış bu korkunç olayı düşünerek yatıyordu. Oturma odasının halısı üstündeydi. Ama halı Vanessa'ya kadar uzanmıyordu. O biraz solunda ve daha yüksekteydi. McAdam'ın başı ayaklarından biraz daha yüksekte kalmıştı. Sağında kırık vazo parçaları etrafa dağılmıştı. 15 santim yukarıdaysa tavan vardı. Kalçalarına abandı, dizlerini hissetmiyor ama ayaklarını kımıldatabiliyordu. Elleriyle kalçasına dokundu, ayaklarını yığının arasından kurtarmaya çalıştı. Solunda bir yerlerde de demir merdivenin parçaları olmalıydı. Sol eliyle tepesindeki tavanı iterek doğrulmaya çalıştı. Mutlaka bir kurtuluş yolu olmalıydı. Dişlerini sıkarak var gücüyle bedenini yığından çıkarmaya çalıştı. Kalçasında korkunç bir ağrı duydu. Derin nefes alarak bir kez daha denedi, yana doğru betonu itmeye çalıştı. Hayır, sağa, soluğunu tutarak denedi, arka üstü düştü. Sağ eli dayanılmaz bir şekilde ağrıyordu. Birden galerideki polisi hatırladı, o da buralarda bir yerde olmalıydı. Polis diye bağırdı. Ortalığı dinleyerek bekledi, cevap gelmedi. Polis! Yağmurun sesinden başka bir şey duyulmuyordu. düşünmeye çalışarak bir süre hareketsiz yattı. Bu sağanakta bağırmanın hiçbir anlamı yoktu. Gücümün yardım gelinceye kadar saklamalıyım diye düşündü. Vanessa'nın elini tutmaya çalıştı. Sadece parmak uçlarını sıkabildi. Vanessa, bir yerin ağrıyor mu? Kalbi çarparak cevabını bekledi. Vanessa, ağrın var mı?
Hayır.
Sonra onun içini çekerek ağladığını fark etti.
Bacaklarımı hissetmiyorum Jacob.
Aman tanrım. Bacaklarında merak edilecek bir şey yok. Sinirlerin uyuştuğu için hissetmiyorsun. Vanessa cevap vermedi. Vanessa, beni duyuyor musun?
Evet.
McAdam avazı çıktığı kadar bağırmak istedi. Bacaklarında merak edilecek bir şey yok. İnan bana. Vanessa, nasıl yatıyorsun?
Sırt üstü.
Çok şükür. Başın yüksekte mi?
Evet.
Betonu en çok nerede hissediyorsun?
Karnımda.
Rahat soluk alabiliyor musun?
Evet.
Vanessa, konuşma. Dinle sadece, yorma kendini. Eğer evet demek istersen parmaklarımı bir kez sık, hayır demek istersen iki kez, anlaştık mı? Vanessa parmağını bir kez sıktı. Vanessa, sakin olmaya çalış, kuvvetini sakla, sadece dinlenmeye çalış, gücünü sakla, beni duyuyor musun? Parmaklarını bir kez sıktı Vanessa. İtfaiye hemen yardımımıza gelecek Vanessa, gelecekler. Vanessa cevap vermedi. Belki geldiler bile, böyle bir felakete gelmeleri uzun sürmez. Genç kadın bu sözlere de tepki göstermedi. Mutlaka gelmişlerdir Vanessa. Bizi kurtarmaya çalıştıklarından eminim. Parmaklarının sıkıldığını duyunca biraz rahatladı. Ona nasıl yardım edeceğini, onu sakinleştirmek için neler söylemesi gerektiğini kara kara düşünüyordu. Tonlarca betonun altında eli kolu bağlı itfaiyeyi beklemekten başka yapacak bir şey kalmamıştı. Ve daha ne kadar böyle kalacaklarını da kestiremiyordu. Ulu tanrım, kim bilir kaç ton ağırlığında olan bu beton yığınları altından Vanessa'ya zarar vermeden nasıl kurtulacaklardı? Karanlıkta etrafına bakmaya çalıştı. Bunlar işini çok iyi bilen adamlar, bizi nasıl kurtaracaklarını gayet iyi bilirler. Nefes alabiliyoruz, böylece uzun zaman dayanabiliriz. Günlerce, belki haftalarca, sana söz veriyorum, bizi kurtaracaklar. Vanessa mırıldandı.
Üşüyor musun Jacob?
Üşümüyordu, bunu düşünmemişti bile ama şimdi onun üşüdüğünü anlamıştı. Tonlarca betonun altında üşümesine şaşmıştı. Hayır, ya sen?
Hayır diye yalan söyledi Vanessa. Herhalde çok yorgunum da öyle hissettim bir an.
Uyumasının mı, uyumamasının mı daha iyi olacağını kestirmeye çalıştı. Uyursa belki boğulurdu. Vücudu uykuda soğuğa dayanamayabilirdi. Uyuma, yakında burada olacaklar Vanessa. Kuvvetini sakla. Ama lütfen uyuma, bunu başarabilir misin? Parmağının bir kez sıkıldığını hissetti. Kurtarma ekibinin sesini duymaya çalıştı. Ama yağmurdan başka bir şey duyulmuyordu. 25. ayrımın sonu. Sayfa 303.